7. ayrım, sayfa 124. Yüceltilmiş ölüm. Sonra da o yeni bir dünya nöbetini, o muhteşem geceyi başlatan cümleler. Tolstoy'a göre ölüm hayatın en önemli anı, tükeniş ve kaynağa geri dönüştür, Lubimaya. İnsan ömrü lineer bir çizgi değil, hiçlikle başlayan, hiçlikle biten bir dairedir. Şişeyi açtı, bardak bakındı, doldurdu. Lineer zaman kavramının aklın icadı olduğu düşünüldüğünde ölümden korku anlamsızlaşır. Kitabı işaret etti. Hacı Murat bu gerçeğin farkında olan tek karakterdir. Bir de yüceltilmiş ölümün sadece ölümden ayrışması var. Vazvişennaya Smert, yüceltilmiş ölüm, bir dava uğruna kahramanca ölümdür. Çarı baba toprağını, Ortodoks imanını savunma adına ölüm. Böyle durumlarda Ruslar ölüm sürecinin dehşetinden, acıdan parçalanan vücutlardan bahsetmezler. Savaşta ölümün yüceliğinden, ölenin ailesini onurlandırdığından filan bahsederler. Askerler arasında bu fantezi öylesine yaygındır ki, Rus savaş hikayelerinde hiç kimse sahiden ölmez gibidir. Oysa Destivletnaya Smert sayıcı ölüm acıyı, sancıyı, iğrenç sakatlıkları betimleyecek sıfatlar, zarflar gerektirir. Yüceltilmiş ölüm herkesin gördüğü ama asla üzerinde konuşmadığı, sayıcı ölümün arkasında saklandığı bir maskedir. Rus askerleri sonun hayal edilemeyecek kadar korkunç olduğunu bilir ama üstünü örter, kendilerini kandırır, ölümü önemsizleştirirler. Savaş bir heyecan, bir sarhoşluk, tek bir iradenin yönettiği muhteşem bir bilincin parçası olmak duygusuna dönüşür. Sıradan bir er savaşın diğer yüzünü, sayıcı ölümü görmez olur. Bir erin hayatının böylece hiçleştirilmesinin telmihi, aynı zamanda varlığının hiçleştirilmesidir. Böyle durumlarda zamanın lineer boyutu kulak arkası edilir. Ölümün bir vakıa olduğu, kararların bu bilinçle özenle alınması gerektiği unutulur. Samadoyer Jerslerin keskin ve düşüncesiz kararları ölüm saçar. Oysa Hacı Murat'ın müritleri ölüm korkusundan kurtulmanın yolunu ölümün yüzüne bakmakta ararlar. Ruslarla Tatarlar arasındaki fark da budur. Müslüman Eldar'ın kılıcını çekip üzerine yürüdüğü Rus askeri değil, ezeli ve ebedi düşmanı olan ölümün kendisidir. Kitabı uzandı. Bu cümle var ya, bedeniyle son bilinçli iletişimi bu oldu. Bundan böyle düşmanları tarafından çiğnenen, parçalanan nesnenin kendisiyle bir ilişkisi olmayacaktı cümlesi. Hacı Murat'ın bedeniyle özdeşleşmediğini anlatır. Tolstoy her şeye rağmen bir Hristiyandır. Bedenin geçici bir misafirhaneden ibaret olduğuna inanır. Bedenim hızla toprağa gömülüyor, ruhum daha da hızlı semaya yükseliyor diye bir dizesi vardır. Duymuş muydun? Başımı salladım. Hayır. Hacı Murat ve müritlerinin İslam itikadıyla paylaştığı inançtır bu. Ruh-beden ikilemi Murat'ın ölümünden sonra da vurgulanır. Mesela Golova Hacı Murat'a, yani Hacı Murat'ın başı demez. Golova prinalajestia Hacı Murat'u der. Hacı Murat'a ait baş anlamında. Hacı Murat'ın bedeni değil, tela prinadleşceya, Hacı Murat, Hacı Murat'a ait beden. Nesneyi iyelek zamirinden ayırır ki okur semaya yükselen ruhu toprağa gömülen bedenden ayırsın. Böylece Hacı Murat yükselen ruhun adı olur, gömülen bedenin değil. Hayretle dinliyordum, bir mühendisten edebiyata dair böylesi bilgi dökülsün. Dikkat edersen Rus askerleri için aynı çözümlemeyi yapmaz diye sürdürdü. Kanlı kariyerine karşın ölümün farkında olan Hacı Murat'tır. Samadır Jerzest'ten farklı olarak derin düşünce ve dua onun kişiliğinin bir parçasıdır. Ölümle sonuçlanabilecek bir eylemden önce seçeneklerini tartar. İhtiyatlıdır, fani olduğunu, ölümün kısıtlamalarını bilir. Bu bağlamda hayata yabancılaşmamış bir adamdır. Rus komutanlarının ve Çar'ın Palas Pandras emirlerine karşın Hacı Murat saatlerce düşünür. Yurttaşlarının kaderini değiştirecek kararları uzun uzun murakabe ettikten sonra verir. Lev Nikolayevich sayıcı ve özgün yaşamın kişinin kararlarının fani, ölümün bir vaka olduğu bilinciyle vermesi haline mümkün olduğunu söyler. Ölüme meydan okumak, ölüme kulak asmamak, ölümü anlamamak anlamına gelir ki bu hayatın da anlaşılmadığı anlamındadır. İstenilen bir şey değildir. Herhalde. Devrimden sonra yaşasaydı herhalde kulaklarda yok olurdu Tolstoy, öyle değil mi? Herhalde öyle olurdu. Zaten Hacı Murat da ölümünden sonra basıldı. O gece o alacakaranlık otel odasında ne sezdim, neden sezdim bilmiyorum. Tolstoy'un intihar etmemiş olmasını şaşırtıcı bulduğumu söyledim. Tolstoy için hayatın anlamını sorgulamak entelektüel bir uğraş değildi diye cevapladı. Yaşamanın imkansız olduğu o noktaya gelmiş bir adamın çırpınmasıydı. Nerede var kendisini önemseyen bir yeteneksiz, ahlaksız zalim? O adam dindar. Nerede var bir zeki, dürüst, açık sözlü, iyi huylu, ahlaklı adam? O dinsiz. Rus Ortodoks Kilisesi ile ilişkisini kestiğinde 18 yaşındaydı. Lev Nikolayevich'i ahlaki mükemmeliyet arayışına sevk eden Tanrı'ya olan doğal inancıdır Lubyama. O günlerde bu kolay bir uğraş değildi. Ne zaman ahlaklı olmak istediğimi belirttiysem aşağılandım, hatta kınandım. Ne zaman en temel arzularıma yol verdim, alkışlandım, teşvik edildim diye yazar. Nitekim hayatında daha ünlü, daha önemli, daha zengin olmaya karar verdiği bir dönem de var. Kendi demesiyle tutkularına, hayvani içgüdülerine teslim olduğu bir dönem. Hırsın, güce tapınmanın, çıkarcılığın, şehvetin, kibrin, öfke ve intikamın saygın nitelikler sayıldığı bu dönemde yalan söylemek, çalmak, hafif meşrepliğin her türlüsü, sarhoşluk, şiddet, hatta cinayete karışmış olmasına rağmen oldukça ahlaklı bir adam sayılmış. Bir süre şairlerle, yazarlarla takılıyor. O çevrelerde geçerli değer evrime ve eğitime inançtır. Şiirin anlamına ve hayatın evrimine iman din sayılır. Bir dönem Tolstoy bu dinin rahiplerinden birisi olur. Bu durum her fikir kulübünün kendisini en iyi ve en yararlı öğretmen olarak gördüğünü, diğerlerini yanlış şeyler öğretmekle suçladıklarını fark edinceye kadar böyle devam eder. İçinden bir şey insanları eğitmek gibi yüce bir göreve soyunanların birincil önceliğinin kendilerini övmek olmaması gerektiğini fısıldamaktadır. Ama yine de onların yazı yazarak nasıl para ve ün kazanılacağı konusunda sahici ve içten kaygılarını paylaşmadan edemez. Hep bir ağızdan konuşur, birbirimizi asla dinlemezdik diye anlatmıştır. Bazen birbirimizin sırtını sıvazladığımız, övdüğümüz de olurdu ki karşılığında övgü alalım. Diğer zamanlar birbirimize kızar bağırmaya başlardık. Görenler tımarhanede olduğumuzu sanabilirlerdi. Sonra Paris'te genç bir adamın asılmasını seyretti. Kim hangi teoriye göre bu idamı onaylamış olursa olsun gereksiz ve yanlış olduğunu idrak ettim. Bundan böyle neyin iyi ve gerekli olduğuna, başkalarının dediklerine göre değil, içinde olduğum duruma göre değil, kendi ruhumun içgüdülerine göre karar verecektim. Bundan birkaç yıl sonra da kardeşi ne diye yaşadığını, ne diye öldüğünü anlamadan gitti. Bu iki faciadan sonra kendisini yazmaya, insanların sorunlarını çözmeye, öğretmenliğe verdi. Derin bir depresyona girdi, çıkış yolu olabilir umuduyla evlendi. Ailesine iyi bir hayat yaşatmayı amaç edindi. Pek çok çocuğu, pek çok kadını oldu. Bir 15 yılda böyle geçti. Peki ya sonra? Samara Oblast'ta 6000 desyatın ve 300 at. Peki sonra? Gogol'den, Puşkin'den, Shakespeare'den, Molière'den, dünyanın bütün yazarlarından daha fazla ün. Peki ya sonra? Sonrası anlamsızlık. Ancak soruyu yok sayması, gözlerini kapatması mümkün değildi. Yaşıyormuş, mutluymuş gibi yaptığını, acı çekmenin, ölümün, toptan yok olmanın bir gerçeklik olduğunu görmemesi mümkün değildi. Henüz 50 yaşında bile yoktu. Çok sağlıklı, ünlü, zengin, itibarlı, iyi bir evlilik, iyi çocuklar ama yaptıklarım neye yarayacak? Hayatı neye yarayacaktı? Ölümün yok edemeyeceği bir anlamı var mıydı? İnsanoğlunun biriktirdiği bilginin hemen her dalını araştırmaya koyuldu. Durdurak bilmeksizin yıllarca araştırdı. Zoraki değil, laf olsun diye değil, acı çekerek gece gündüz ölmek üzere olan bir adamın halas araması gibi sürgüt aradı. Sonunda hiçbir şey bulamadım dedi. Bilim, sen hayatım dediğin şeyden ibaretsin. Cisimciklerin geçici bir birlikteliğisin. Cisimciklerin birlikte hareketi ve değişimleri senin hayatım dediğin şeydir. Bu birliktelik ancak belirli bir süre devam eder. Cisimcikler birbirleriyle ilişkilerini kestiklerinde senin hayat dediğin ve onunla beraber sorunların da sona erecektir diyor. Bilinmezciler kainatın sonsuz ve anlaşılmaz olduğunu söylüyorlar. İnsan hayatı bu anlaşılmaz bütünün anlaşılmaz parçasıdır buyuruyorlar. Lev Nikolayevich eşine, dostuna dönüyor, onlar ne yapıyorlar diye bakıyor. Görüyor ki çevresindekiler ya hiçbir şeyin farkında değiller ve fiziki hazara dalıp kendilerinden geçiyorlar ya da yeterince güçlüler ve hayatlarına son verip kurtuluyorlar. Yeterince güçlü olmayanlar, şerir ve nafile olduğunu bile bile hayata asılıyorlar. Kendisine gelince manevi işkence, intihar düşüncesini güçlendiriyor. Ama ne olduğunu bilmediği bir şey onu kendisini öldürmekten alıkoyuyor. Sonra o büyük keşif, soruların cevabının akılcı bilgide bulunamayacağının keşfi. Çünkü bilgi sonlu olanın sahasıdır. Lev Nikolayevich'in soruları sonsuzun alanına girer. Hayatımın, ölümün bile yok edemeyeceği bir anlamı var mı sorusunun cevabını imanda, sonsuzla, Tanrı'yla, cennetle bütünleşmede bulur. İnsanlığın bütününün sahip olduğu bir başka bilgi daha var, iman diyor. İman, insan hayatının anlamının bilgisi, insanoğlunun hayatına son vermemesine, yaşamı sürdürmesine neden olan bilgi. Yaşamın kaynağı iman, insan yaşamaya devam ediyorsa, inanmaya devam ediyorsa demektir. Yaşamaya değer bir şeyin olduğuna inanmasaydı yaşamazdı. Sonlu olanın bir hayal olduğunu görmese, idrak etmeseydi sonluya iman ederdi. Sonluya iman etmiyorsa sonsuza inandığı içindir. Bu ipucunu bulduktan sonradır ki hayatı nispeten sakinleşti, belli bir dengeye oturdu. Aklı doğrudan reddetmeyen herhangi bir imanı kabul etmeye artık hazırdı. Akil adamlara döndü, hocalara, Ortodoks ilahiyatçılarına, yaşlı keşişlere, yeni tarikatların ilahiyatçılarına, hatta yeni Hristiyanlara. Onları sorguladı, neye inandıklarını, hayatı nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya çalıştı. Olmadı, çünkü bunlar da vaaz ettikleri ilkelere göre değil, heva ve heveslerini tatmin için yaşıyorlardı. En az inanmayanlar kadar kötüydüler. Bir ara boşuna umutlandığı duygusuna kapıldı. İlahiyatçılardan hayır yoktu, dualarına cevap veren yoktu, merhamet eden yoktu. Tanıdığım tanımadığım peygamberlere dua ettim. Tanıdığım tanımadığım tanrılara dua ettim. Bunun gibi bir şey mi? Evet dedi Alexi, nereden bildiğime şaşırmış gibi. Ben de onun bütün bunları neden ve niye bugün anlattığını merak ediyordum. O sabah mum yakarken Gaspodin Manjosin'e yüreğimi okumuş olabilir miydi? Herhangi bir tanrı kavramı tanrının kendisi demek değildir dedi Gülo'ya diye sürdürdü. Benim aradığım onsuz hayat diye bir şeyin mümkün olmadığı. Tanrı, hayat varsa o da var, o varsa hayat da var. Moğollar Kiev'i talan ettikten sonra Rus köylüleri kuzeye, ormanlara çekilirler. Orada medeniyet yorgun düşer, uykuya yatar. İnsanoğlu en başa döner, toprağa iltisaklı bitkiye dönüşür, dinsiz ve dayanıklı. Savaşçı imparatorların estirdikleri fırtınaların rastgele savurduğu ezeli ve ebedi köy, çocuklar peyda eden, toprak anaya tohum gömen o sonsuz köylü yeniden ortaya çıkar. Kendi yağında kavrulan kıvıl kıvıl bir canlı kümesi. Ölmeyecek kadar gıda, ehemmiyetsiz tasarruflar, ehemmiyetsiz servetler ve tahammül. Yığınlar ayaklar altında ezilirler ve fakat yaşaya kalanlar ölenlerden boşalan yeri ilker doğurganlıkla doldurur ve acı çekmeyi sürdürürler. Niye biliyor musun? Çünkü yüreklerinin yüreğinde Tanrı'yı bilirler. Tanrı'yı bilmek yaşamaktır. Konstantinopolli Sultanım, batıl inançların en galizi insanın inançsız yaşayabileceğine inanmak. Payına düşenden fazlasına tamah etmeyen insan hallerinin bundan daha iyi anlatılabileceğini o günde sanmamıştım, hala da sanmıyorum. Alexi'ye de söyledim. Ben Rusya'ya bana bir hiç olduğumu öğretmesi, anlamsızlaştırılmışlıkla uzlaşmamı sağlaması için geldim Alexi. Kendi gözlerimle görmeyi umduğum katliamın, yanlış anlama, umduğum katliam görmek değil, bir vaka olan katliamı kendi gözlerimle görmekten bahsediyorum. Ölmeden ölmemi sağlayabileceğini ümit ediyordum. Aslına bakarsan tahsile gidebileceğim bir ülke daha vardı, Filistin. Filistin ikisi tankların altında ezilmek, ikisi ölmeyecek kadar gıda temin etmek, ikisi yedek altı erkek doğuran kadınların ülkesi. Kafkaslar gibi dedi Alexi. Kafkaslar gibi, ölmek, öldürmek, öldürülmek üzere inatla döllenen, ezelden ebede döllenen sonsuz insanın ülkesi. İntihar etmeyeceksem ölenlerden boşalan yeri doldurmaya ve acı çekmeyi sürdürmeye niçin ve nasıl bu kadar hevesli olunabileceğini onlardan öğretebileceğimi, en azından öğrenmeyi denememin şart olduğunu biliyordum. Ne yazık ki uygulamada mümkün değildi çünkü Filistin işgal altında. Savaşçı imparatorlar içeri sokmuyorlar. Orada öyle çok acı görecek, öyle büyük, öyle çok düş kırıklığına şahit olacaktım ki gönlüm yorulacak akan zamanla sen buna lineer zaman diyorsun ve galiba bu daha iyi bir tanım, kavga etmekten vazgeçecek. Hatta belki Aytunç'un beni gözden çıkarmış olmasını kurtuluş olarak görebilecektim. Neden kurtuluş? İnançtan kurtuluş, ülküden kurtuluş, vizyondan, hayatımdan üstün bir gerçeklik, pravda arayışından kurtuluş. İnancı, ülküyü, vizyonu idame ettirmek için gösterilen o aslında mesnetsiz çabadan kurtuluş. Mukadder bir olguyu manen ve maddeten hükümsüzleştirmeyi ihtamına erdirmek. Bu en büyük meydan okumayı göğüslemek, dibe vurmak. En kötü kötüyü yaşamak istiyordum Alexi. En karanlık karanlığı, en soğuk soğuğu, en geniş genişliği, en yüksek yüksekliği, en yalnız yalnızlığı, en kayıp kaybolmuşluğu. Hepsini görmek, hepsini geçirmek ki geride bir sürpriz olasılığı, bir umut kalmasın. Bogoy Katervesto diye mırıldandı, Tanrı arayışı. Bogoy Katervesto mu? Ben bir Müslümanım Alexi, Allah'a inanırım. Allah'a inandığını biliyorum Lubimaya, ama Müslüman mısın? Başını salladı. Hayır, Müslüman olduğunu sanmıyorum Gülo'ya. En kötü kötüyü yaşamak istiyorsun, en karanlık karanlığı, en soğuk soğuğu, en geniş genişliği, en yüksek yüksekliği, en yalnız yalnızlığı, en kayıp kaybolmuşluğu. Görmüyor musun ki bu nefsine eza ettirmek duygusu, suçluluk buhranından öte bir şey değil. Sırtımdan ter boşandı, başım dönmeye başladı ama biliyorum, bu defa panik atak değil, bu defa sahici. Izdırap dileniyorum, öyle mi? Volga dilencisiyim. Gorki'nin o kitabındaki, ''Ey müminler, beni çiğneyiniz, beni eziniz, ben günahkarım.'' gülümsedi. Demiurje'ye tapmışlığının kefaretini ödeme çabası. Demiurje mi? Saçmalıyorsun. Ben bu memlekete gelmeden önce Demiurje diye bir mahluk duymamıştım bile. Aytunç sevgilim dedi kırılmasını istemediği bir çocukla konuşur gibi. Senin demir jüven Aytunç, sahte tanrı. Sahte tanrıyı aşıp Allah'ı bulmaya çalışıyorsun. Sonu zorlayanlar. Sayfa 134. Demiurje, sahici tanrıdan neşet eden sahte yaratıcı, Allah'ın dününde olan yaratıcı amilin ayrıca tanrılaştırılması, hakikatin tersten yansıması, İslam ilahiyatına Yunanca Arkon kelimesinden hakim olarak geçmiş. Demiurje, yalan dünyaya hapsettiği insanlığı ilahi ışıktan ve hakikatten uzak tutuyor. Yalan perdesini yırtıp değişmez ve mükemmel tanrıya ulaşmanın yolu, kalbin bilgisini dilerseniz içgörüyü geliştirmekten geçiyor. Kalbin bilgisi kavramı Batı dillerinde Yunanca'dan genosis, İslam tasavvufunda marifet olarak geçiyor. Tolstoy'un bir de neognostik temaları işlediği Tanrı'nın Krallığı Sizin İçinizdedir diye kitabı var. Buz kestim oturuyorum. So, demek Aytunç da benim demiurjem, beni ilahi ışıktan ve hakikatten uzak tutan aşkım, aşkım. Alexi susuyor. Baştan almalıyım. Nalçik'teki bu konuşmadan tam bir yıl önce Paskalya yortusu sürecinde Oksana Dimitrievna, Andrei Zolotov, Natasha, Alexei'nin kuzeni, peder Andrei Dimitrievich, Zelenski'lerin Moskova dışındaki Daça'sında hep beraberdik. Daça mevsimi Orta Rusya'da Mayıs'ta başlıyor, Ekim'e kadar devam ediyor. Madame Zelenskaya gibi doğa aşıkları tohumları daha Şubat'ta karton kutularda filizlenmeye bırakıyorlar. Mayıs'ta filizler ayrılıyor, toprağa gömülüyor ki bu yılına göre değişmekle beraber genellikle Paskalya'yı buluyor. O yıl Madame Zelenskaya hayli ağır bir soğuk algınlığı geçirmişti. Domatesleri ekmesine yardım etmeye gittik. Peder Andrei bir köşeye çekilmiş Zolotov'un getirdiği The Moscow Times'a göz gezdiriyordu. Bizler domates filizleriyle uğraşırken bir anda gazeteyi hışımla katladı. Katoliklerle Yahudiler aralarına ISIS'in dostları kültünü de almış, St. Procopius Manastırı'nda ayin yapmışlar. Gazetenin Chicago'da yayınlanan Daily Herald Newspaper'a atfen verdiği habere göre St. Procopius'taki ayini Papa II. Jean Paul'in topluca dua anlayışı güçlendirir inancı doğrultusunda dünya dinleri ve manastırları arası dinsel diyalog parlamentosunun dostları finanse etmişler. Moscow Times haberinde Stacy Clare isimli Amerikalı meslektaşının yorumuna da yer verilmişti. Ayine katılanların her üçünün de isimleri farklı fakat aynı ruhu taşıyorlar. Yahudiler Yahova'ya sena ediyorlar, Katolikler İsa'ya tapıyorlar, İsis'in dostları Tanrıçayı yüceltiyorlar. Bazen bana öyle geliyor ki farklı dinlere mensup bizler aslında isimler üzerinde anlaşamıyoruz. Duydunuz mu? Bir tek isimler üzerinde anlaşamıyormuşuz. Peder Dimitrievich'in istavros çıkardı. İsis eski Mısır'ın bereket tanrıçası, Osiris'in hem kız kardeşi hem de karısı. Pagan inançları hakkında birazcık bilginiz varsa, İsis'in Maya, Gaia veya Ge, yani Demeter ya da Seres, yani toprak olarak da geçtiğini bilirsiniz. İsis toprak anadır. İsa'nın kadın olduğunu söyleyenlerin aslında tapındıkları Başak Burcu'nun elinde Mısır sapı tutan toprak anası. Benden başka herkesin gündemi olan bir şeyden bahsettiği için olacak doğrudan beni muhatap aldıydı. Kafirlerin tertipledikleri bu yeni dinde Tanrı'nın canlı cansız her şeyin içinde olduğu şeklindeki şamanist Budist inanç da var. Ama asıl tema toprak ana ibadeti. Toprak anayı Rus steplerinin nemli toprak anası Matsıra Zemliye olarak sunuyorlar. Tükenmez bereket kendisini her an yenileyen sonsuz yaşam kaynağı, ebedi bakire. Anladınız mı Bayan Güloya? İnsanlık yeniden barbarların dinine ihtida ediyor. Bir Müslüman olarak dehşete düşmediniz mi? Ben pederin neden bahsettiğini anlamaya çalışırken Alexi'nin annesinin patlayan sesi ''Andrei Dimitrievich sen tam bir ahmaksın!'' Zarif Madame Zelenskaya bir yandan toprak eliyor, bir yandan da Slav ruhani geleneğinin asırlardır söylediği de budur diye söyleniyordu. Amerikan Kızılderilileri de Afrika yerlileri de aynı şeyi söylerler. Yeni fizik kainatı dalgalara, sadece dalgalara indirgedi. Tüm galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve insanoğlu dalgaların tezahürleridir diyor. Kuantum mekaniği organik, inorganik, canlı, cansız sınıflandırmalarının bile arkaik ve geçersiz olduğunu teyit ediyor. Fransız fizikçilerin duayeni Jean-Henri Poincaré, mutlak uzay da yok, mutlak zaman da yok derken, senin kilisen mutlak doğru diye bir şeyin olmadığını hala mı görmüyor? Dualizm diye bir şey yok. Pravda dağın bu yüzündedir hükmü, dağın öteki yüzünde geçerli değil. Her şey, her inanç birbiriyle ilintili ve tektir. Hayatta mutlak olan tek şey mutlak diye bir şeyin olmaması. Daha da söyleyecekti ama Times'ın haberi pederin Rus Ortodoks Kilisesi'ni temsilen katıldığı Dünya Kiliseler Konseyi'nin 1991'deki Canberra 7. Genel Kurul anılarını depreştirmişti. Halasını şöyle bir süzdü, sözünü kesti. Genel kurul süresince Doğu mistisizmi başroldeydi. Açılış seremonisinde belden üstü çıplak çamura bulanmış Avustralya yerlileri münkir bir ateşin etrafında pagan olduğu besbelli bir dans gösterisi yaptılar. Tapınak vazifesi görsün diye bir çadır kurmuşlardı. Çadıra ulaşmak için o pagan mihraptan yayılan dumanların içinden geçmek zorunda kaldık. Bu bitti bir Ortodoks Patrikler grubu ortak bir tanrıya sena ederek resmi geçit yaptı. Sonra Avustralya Başpiskoposu herkese Otçe Naş söyletti. Dipnot, Hristiyan iman ikrarı ya da amenüsü. Bütün bu arada protestan papazlar çıplak yerlilerle birlikte en ön sıradaydılar. Derken Koreli bir kadın kürsüye çıktı, profesörmüş. Kuan Yin diye bir Asyalı merhamet ve erdem tanrıçasından bahsetti. Kuan Yin belki de İsa'nın kadın suretidir diye küfretti. Ve ayakta alkışlandı. Daha da kötüsü Luther protestanları bunları destekliyor. Dünya Kiliseler Konseyi'nden para almışlar. 1984'te Dünya Genç Kadın Hristiyanlar Derneği ile ortak bir dua rehberi basmışlar. Dipnot, World Young Women's Christian Association. Rehberde başından sonuna kadar Tanrı'dan bir kadın olarak bahsediliyor. Nasıl yani? Meğer İsa Mesih'ten bahsederlerken üçüncü tekil şahıs zamirini dişi, ona she olarak kullanmışlarmış. Peder Andrei daha sonra Canberra'da herkese bedava dağıttıklarını söylediği küfür kitabından No Longer Strangers dua ve şiir örnekleri gösterdiydi. I Believe in God, Mother, Father, Spirit diye istavroz çıkarıyorlarmış. I believe in God, Mother, Father, Spirit, who called the world into being, who created men and women and set them free to live in love, in obedience and community. Dipnot, Tanrı anne baba ruha iman ediyorum. O ki alemi hak etti, erkeği ve kadını yarattı, sevgi, itaat ve cemaat içinde yaşasınlar diye özgür bıraktı. Ya da ve sen İsa, Leziz Efendimiz, sen bir ana da değil misin? Gerçekten sen bir annesin ve sen İsa, Leziz Efendimiz, çocuklarına hayat vermek arzusuyla ölümü tatmış olan anaların anası. Ve İsa Mesih'in yeni güzel isimleri, Kaynak, Barış Leydisi, Hikmet Leydisi, Sevgi Leydisi, Doğum Leydisi, Yıldızların Leydisi, Gezegenlerin Leydisi, Anne, Yuva, Fırıncı, Mevcudiyet, Güç, Öz, Sadelik. Dipnot. The Source, Lady of Peace, Lady of Wisdom, Lady of Love, Lady of Birth, Lord of Stars, Lord of Planets, Mother, Home, Baker Woman, Presence, Power, Essence, Simplicity. Moskova'da Tanrı'nın anası merkezi diye yeni bir kült kurulmuş. Dipnot, Mother of God Center. Rahipleri mor kaftanlar giyiyor, Meryem Ana'ya tapınıyorlar. Kullandıkları simgelerin hemen tümü kadim anaerki Slav şamanlarının tarih öncesi simgeleri. İlluminati tarikatının kurucusunun o ünlü sözünün dilimin ucuna kadar geldiğini hatırlıyorum. Ey insanoğlu, bu dünyada senin peşinden gitmeyeceğin hiçbir inanç yok mudur? İlluminati tarikatının Marx'ın mensubu olduğu söylenen Fransız Büyük Doğu Farmasonlarının temeli, Peder Andrei'nin ise en kutsal dogmasına küfrün fena halde incittiği bir Ortodoks din adamı olduğunu düşünmüş, susmayı yeğlemiştim. Andrei Dmitrievich, saydım Koreli kadın geçmişte haksızlığa uğramış olduklarını söylediği ata ruhlarını tam 18 kez çadıra davet etti diye sürdürdüydü. Bu ruhların feryatlarını duymadan kutsal ruhun sesini duyamayız dedi. Umarım ki bugün Koreli ata ruhlarımızın burada bizimle birlikte olmalarından rahatsız olmazsınız diye de ekledi. Ata ruhları dediği aslında şeytanlar tabii. Ama kadına bu da yetmedi. Toprağın, havanın, suyun ruhlarını da çadıra davet etti. Nefes alamıyormuş gibiydi, derin derin içini çekti. Canberra'dan 2 yıl sonra Roma Katolik Kilisesi, Metodistler, Presbiteryenler, İncil-i Şerif Luteranları, Baptistler, Episkopaller, Mennonite'lar topluca himaye ettiler. 1993 Kasım'ında yaklaşık 2000 kadın Amerika'nın Minneapolis şehrinde bir araya geldi. Mesih'in Birleşik Kilisesi, Kanada Birleşik Kilisesi, Biraderlerin Kilisesi de bunlara para verdi. Öğreniyoruz ki hep beraber Sofya'ya tapınmışlar. Sofya'yı bilirsiniz, Hikmet Tanrıçası, Minerva olarak da bilinir. Görüyorsunuz ya Bayan Gülo'ya, Dünya Kiliseler Konseyi barbarların dinine ihtida ediyor. Oysa Efendimiz İsa Mesih, yol benim, pravda benim, hayat benim. Babaya benim haricimde bir yoldan ulaşılamaz buyurmuştur. Bugün kiliseyi tehdit edenler artık komünistler değil, Konstantinopollu bayan. Bugün artık tehdit kendi içimizdeki iyi giyimli, iyi eğitimli liberallerden geliyor. Liberallerden ve dünyada sürdürülebilir barışı sağlamanın tek yolunun yeni dünya düzeninin kurulması olduğunu söyleyen küreselleşmeciler, sosyalistler, farmasonlar, kadın hareketi, barış hareketi, çevreciler ve hepsinden tehlikelisi New Ager'lardan geliyor. New Ager'lar en tehlikelileri çünkü tek bir liderin öncülüğünde toplanmış değiller. Geleneksel Hristiyanlıktan haz etmeyen Hindu dininin şu ya da bu unsurunu benimseyen binlerce gruptan oluşuyorlar. Ve hareket Hristiyan değerlerinin yerine yeni değerler koyarak hızla büyüyor. Oysa Tanrı senden, benden ve onlardan sorumluluk talep eder. Tanrı mutlak doğruları vaaz eder. Onlar isyandadırlar, Tanrı'nın kurallarını istemezler. Onlar kendilerine doğru olan ve olmayan şeylerin varlığını, bunların insanların esintilerine göre değişmediğini söyleyen bir Tanrı istemezler. Alemde bir nizam olduğu, Tanrı'nın bazı şeylerin nasıl olmaları gerektiğini emrettiği düşüncesiyle alay ederler. Onlar kendilerine mistik güçler ve hazlar vaat eden, akıllarını estiği gibi yaşamalarına izin veren sahte tanrılar isterler. Yüzüme karşı hiç söylemedi ama Alexei'nin kuzeninin onlar arasında İslam'ı da saydığını biliyorum. Ama bu beni Andrei Dmitriyevich için üzülmekten alıkoymadı. Mutsuz pederin en çok içerlediği de Rus Ortodoks Kilisesi'ni yeryüzünden silmenin en etkin yollarından birisidir dediği yeni dünya düzenini alenen öven ilk dünya lideri Mihail Gorbaçov'du. Gorbaçov'un 1990'da çıkardığı yasa ile devlet ateizmine son verdiğini, Rus Ortodoks Kilisesi'ni özelliğine kavuşturduğunu biliyordum. Şaşırdım. Bu doğru mu? Doğruymuş. Yeni dünya düzeni projesini baba George Bush'tan tam 2 yıl önce ortaya atan, hatta Bush'u teşvik edenin Gorbaçov olduğunu anlattılar. Birleşmiş Milletler'deki tarihi 7 Aralık 1988 konuşmasında küresel ilerleme şimdi artık yeni bir dünya düzenine geçilmesi zarureti üzerinde evrensel mutabakatın sağlanmasına bağlıdır demişmiş. Bu demecinden 1 yıl önceki söylemi de dine karşı mücadeleyi gevşetmeden sürdürmemiz gerekir. Çünkü din olduğu sürece komünizm yaşayamaz. Dini yeryüzünden silme çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız. En büyük Suka diyorlardı Gorbaçov için. Suka yani kancık. Meğer Gorbaçov ile Baba Bush 1990 Eylül'ünde Helsinki'de bir araya geldiklerinde zirvenin ilan edilen amacı Körfez kriziymiş. Ama toplantıdan sonra yayınlanan bildiride yeni dünya düzeninin temellerinin Helsinki'de atıldığını itiraf etmişler. Bush ortak basın toplantısında eğer dünya milletleri birlikte hareket etmeye devam ederlerse bugüne kadar bildiğimiz uluslararası düzenden çok daha barışçıl yeni bir dünya düzeninin köşe taşlarını yerleştirmiş oluruz demiş. Sanırım Zolotov'du. Gorbaçov Vakfı'nın nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. Bilmediğimi söylediğimde San Francisco Presidio'da dedi. İnanamamıştım. Çünkü Presidio diye Amerika'da hazine arazisi üzerine kurulmuş bir tür müstahkem mevkilere denildiğini bilirdim. Bu hesapça Gorbaçov Vakfı'na örneğin Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı arazisinde ya da Merkez Kumandanlığı garnizonda arazi tahsis edilmiş oluyordu. Ey Ukunyem, ey Ukunyem! Geçenlerde elime Christopher Story'nin bir makalesi geçti. Gorbaçov Vakfı amacını yeni bir medeniyet kurmak için çalışmak olarak açıklıyor diye yazmış. Presidio da Birleşik Din Milletleri şeklinde kendi genel sekreteri de olan yeni bir Birleşik Dinler Örgütü başlatıyorlar. Hedefleri dünya dinlerini sağlıksız unsurlarından arındırmak ve toprak ana kavramı ile bütünleştirmek. Böylece çevre kirlenmesi sorunlarını da çözmek. Vakıf Lenin'in ülkenin değerlerini değiştirmek projesinden yola çıkıyor. Bayan Gorbaçov Lenin'in en iyi öğrencilerinden birisi olarak bu projeyi yürütmeye talip. Alexei'ye döndüm. Sözde karşıtlar birlikte çalıştıklarının farkında olmaları gerek. Güldüydü. Biz devrimimizi karşıtları sürgüt birleştirerek yaptık. Zolotov neden bahsettiğimizin doğal olarak farkında değildi. Dipnot, aydınlanma değil merhamet, sayfa 440-485. Yeni bir dünya düzeninin eşiğindeyiz. Bu yeni düzen ya çatışma ve şiddetin geometrik olarak büyüdüğü ve giderek artan bir kutuplaşmaya dönecek ya da milli, etnik ve dini sınırlar aşılarak insan ırkını küresel işbirliğine götürecek diyorlar derken, peder Andrei Dmitriyevich, İsa Mesih hayatını onlar için feda etmiştir. İsa Mesih onları sever. İsa Mesih onları bizim de sevmemizi bekler. O onları iblisin tuzağından kurtarmak için her şeyi feda etti. Nasıl ki komünist boyundurunda zulüm gören Hristiyanların görevleri, işkencecilerine İncil-i Şerif'i tebliğ etmekti. Bizim görevimiz de onların İsa Mesih'in sesini duymalarını sağlamaktır. Liberal toplumcu reformcuların nasırlaşmış kalplerini değiştirmek, tüm inananların hedefi olmalıdır. Dua etmeye koyulduydu. Zira haksızlıkla hakikate mani olan insanların bütün fıskına ve haksızlığına karşı Allah'ın gazabı gökten keşfolunur. Çünkü Allah hakkına malum olan şeyler içlerinde zahirdir. Zira Allah kendilerine izhar etmiştir. Çünkü onlar mazur olmasınlar diye onun görülmez şeyleri, yani ebedi kudreti ve uluhiyeti, dünyanın yaratılışından beri yapılan şeylerle anlaşılarak açıkça görünüyor. Amin. Dipnot, Kutsal Kitap, Romalılara Mektup. 8:5:8. Madame Zelenskaya yeğenine baktı. Çok ama çok komik bir din bu dediydi. Bana döndü. Bunlar Tanrı kelimesini hala aşağıda bu gezegende yaşayan bizlerden ayrı ve farklı olarak orada dışarıda bir yerde olan bir şey için kullanıyorlar. Konstantinopollu bayan hala Tanrı ve bir şeyden bahsediyorlar. Tanrı ve biz insanlar, Tanrı ve yaratılış, Tanrı ve yeryüzü, Tanrı ve mahlukat. Tanrı kelimesi sanki dışarıda bir yerdeki bir nesnenin karşılığı. Oysa Pravisti, Tanrı kelimesinin her şeyin birliğini simgelediğinin idrakindedir. Bizim Tanrı dediğimiz sır her bir hücremizde, her bir yaprakta, her bir atomda, molekülde, her şeyin ama her şeyin içindedir. Kainat bir bütündür. Her bir şey, her bir şeyle irtibatlıdır. Bu gezegendeki her şey yıldızların evriminden geldi. Bu bütünlüklü sırrı, birliği anlatmak için bazıları Tanrı kelimesini kullanırlar. Bazıları Vakantanka. Ne var bunda? Akıl erdiremiyormuş gibi başını salladı. Dualizm insanı Tanrı'yla, Tanrı'yı insanla, insanı doğayla, doğayı insanla, Tanrı'yı doğayla, doğayı Tanrı'yla karşı karşıya getiriyor Bayan Gülo'ya. Ortodoks Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık bunların üçü de kainata dair her şeyi en kaba bir biçimde siyah beyaz, iyi kötü, doğru yanlış diye basite indirgemekte nörotik bir biçimde inat ediyorlar. Oysa neyin iyi, neyin kötü olduğu sizin kim olduğunuza bakar. İnsan için kuş iyi, sivrisinek kötüdür. Çünkü kuşu yer ama sivrisinek tarafından ısırılır. Kuş için insanoğlu kötü ama sivrisinek iyidir. Çünkü sivrisineği yer, insanoğlu tarafından yenilir. Sivrisinek için kuş kötü, insanoğlu iyidir. Çünkü insanoğlu niye sivrisinek tarafından yenilir? Söylemek istediğim şu, liberal demokratsan iyilik kötülük bir şeydir. Komünist Slavofil ya da Çarşististen başka. Dipnot, Slavofil. Slav sever ya da Rusçu. Yahudi, Hristiyan, Budist, Müslüman isen bambaşka. Kainatta her şey birbirlerini tamamlayan karşıtlardan oluşur. Hiçbir şey asla mutlak değildir. Birlikte bir bütün olarak hareket ederler. Birdirler. Bu ikicilik insanoğlunu kutsal olandan, tabiatı insandan, ruhu maddeden ayırıyor. Dipnot. İkicilik, dualizm. Dualizmin Rus ruhuna ne yaptığını anlamam için değil ayların, yılların geçmesi gerekti. Meğer Vorkuta dönüşü trende benim muhtelif muaviyelere atfettiğim ve dolayısıyla konjonktürel olduğunu imal ettiğim kötülük, Ortodoks Rusya'nın ruhani ikliminde ışığın hızı gibi, dünyanın yuvarlak olması gibi mutlak bir olgu. Kainata dair elle tutulur bir veri, kökeni yine Eflatun. Filozof dünya ve kainatı madde ve mana olarak ikiye böldüğünde iyilik öbür tarafta kalmış. Tanrı'nın emri olmadan bu tarafa geçmesinin mümkün olmadığı düşüncesidir ki, bir yandan insanın elini kolunu bağlar, öte yandan paranoya boyutlarında kuşkucu yapar. Daha Yekaterina zamanında Betskoy'un cenaze töreninde iyilik ışığı olarak takdim edilmesinin haddini bilmezdik, hatta öbür tarafa tecavüz addedilip küfür sayılması da bundan. Dipnot, aydınlanma değil merhamet.